Ayrım 12.
Toplam subay 118, erat 5608. Bu tablo yalnız İzmir Güney Cephesi'nin milis kuvvetlerini göstermektedir. Alay, tabur ve bölük olarak zikredilen milis kuvvetler nizamiye kıtaları gibi kurulmuş kıtalardır. Aynı cephedeki nizamiye kıtalarının yani 57. tümenin yine 21 Haziran 1920'deki mevcudu ise şöyledir. Subay 193, erat 4390. Görülüyor ki bu cephedeki milisler ordu birliklerinden fazladır. Demirci Mehmet ve Yörük Ali efelerinin zeybeklerinin yukarıdaki tabloda eksik gösterildiğini tahmin ediyoruz. O tarihte Anzavur ve Bolu isyanlarının bastırılmasına gönderilen zeybek atlıları cetvele dahil edilmemiş olsa gerek. Batı cephesinin kuzey kesiminde ve Kocaeli bölgesinde Kuvayi Milliye'nin mevcudu ile Batı Anadolu'da Haziran 1920 ortalarında bütün milis kuvvetlerinin, Çerkez Etem kuvvetleri dahil, 15 bin kişi kadar olduğu tahmin edilebilir. Bu sayının Kuvayi Milliye'nin ulaştığı en yüksek seviye olduğu muhakkaktır. Kuvayi Milliye'nin karakteristiği. Kuvayi Milliye'nin bünyesini yukarıda ana hatlarıyla izah etmiştik. Bu bünyenin ve içinde bulunduğu şartların icabı olarak Kuvayi Milliye'nin bazı karakteristik özellikler göstermesi tabidir. İlk bakışta düşman işgaline karşı direnen silahlı halk kuvvetlerinden başka bir şey olmayan milis teşkilatı bir bakıma bu görünüşüyle çelişir durumdadır. Daha başka türlü ifade etmek gerekirse, Kuvayi Milliye Silahlı Halk Kuvvetleri kuruluşunda olduğu halde gerçek anlamda halkla fazla ilgisi yoktur diyebiliriz. Çünkü Kuvayi Milliye halkı korkutmuş, yıldırmış, soymuş, halka fena muamele etmiştir. Kuvayi Milliye hemen her yerde terör havası yarattığı için halk tarafından sevilmemiştir. Kuvayi Milliye teşekküllerinin hepsinin bu şekilde olduğunu iddia etmek şüphesiz mümkün değildir. Fakat büyük çoğunluğu böyledir. Kuvayi Milliye'nin sevimsiz görünmesinde halkın o günlerdeki psikolojisinin de etkisini kabul etmek gerekir. Kuvayi Milliye devrinde halk psikolojikman henüz dövüşmeye hazır olmadığından dövüşmeye çıkanları sevmiyordu. Diğer taraftan Kuvayi Milliye çetelerine, müfrezelerine dayanan bazı müdafaa-i hukukçular, heyeti milliyeciler veya böyle görünen mütegallibe, bölgelerinde şahsi nüfus ve itibarlarını artırmak için Kuvayi Milliye'yi alet olarak kullanmaktan geri kalmamışlardır. Eşraf takımından olan bu gibi kimseler, hatta bazı muvassaf ve yedek subaylar nüfus, itibar ve şahsi menfaat yolunda önlerine çıkan engelleri kaldırmak maksadıyla Kuvayi Milliye'yi etrafa bir umacı gibi gösteriyorlardı. Çok yerde Kuvayi Milliye'nin halk tarafından sevilmeyişinin bir sebebi de budur. Kuvayi Milliye'nin faaliyetinde yağma, talan, gasp gibi olaylara bol bol rastlanır. Özellikle ayak takımı kimselerden müteşekkil ve eşkıya reisleri tarafından idare edilen müfrezelerin bu gibi hareketleri hiçbir zaman önlenememiştir. Kanun dışı bir hayat sürerken Kuvayi Milliye'ye katılan eşkıya çetelerinden namuslu davranmaları esasen beklenemezdi. Bunlar düşmana karşı savaşa girmekle takibata maruz kalmadan sanatlarını daha rahat icra etmek imkanını bulmuş oluyorlardı. Bu gibi haller Büyük Millet Meclisi'ne kadar intikal etmiş ve müzakere konusu olmuştur. Misal olarak bir mebusun Milli Müdafaa Vekili tarafından cevaplandırılmak üzere 22 Ağustos 1920'de meclise verdiği önergeyi aşağıya alıyoruz. Kuvayi Milliye askerlerinden bazılarının esnaftan satın aldıkları eşyaların bedelini vermemek veya kendisince tayin eylediği miktarda ödeme yaparak kararlaştırılan fiyatın büyük bir kısmını kesmek gibi halkı rahatsız edecek tecavüzlerde bulundukları halkın dilinde dolaşıyor, halkımızın milli hükümete karşı yavaş yavaş soğukluğunu doğurma eylemini taşıyan üzücü durumların meydana gelmesi acaba doğru mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26 Eylül 1920 günlük 73. toplantısında Milli Müdafaa Vekaleti Vekili İsmet İnönü Bey bu önergeyi yazılı olarak cevaplandırmış ve Kuvayi Milliye efradından bazılarının iddia olunduğu gibi hareket ettiklerini kabul etmiştir. İsmet Bey cevabında yakalananların cezalandırıldıklarını, cepheye gitmiş olanın cezalandırılmaları için kumandanlarına yazıldığını, cezalandırılacaklarını anlayan bazı kimselerin de firar ettiklerini bildirerek zarar gördüğünü ispat edenlere peyderpey tazminat verildiğini ifade etmiştir. Kuvayi Milliye müfrezelerince halk aleyhinde öyle suçlar işlenmişti ki mebus Cemil Bey'in yukarıdaki önergeyle BMM'nin huzuruna çıkarmak istediği suç diğerlerinin yanında çok hafif kalır. 16 Ağustos 1919'da toplanan Alaşehir Kongresi'nde alınan kararların 6. maddesi, Kuvayi Milliye'nin yukarıdan beri izahına çalıştığımız davranışına karşı duyulan tepkiyi çok güzel ifade ettiğinden buraya aynen alıyoruz. Madde 6. Hareket-i Milliye Redd-i İlhak, bu gayeye yönelik Hareket-i Milliye düzenli teşkilat ile yaptığı gibi gereğinde bundan sonra aynı tarz kabul edildiğinden eşkıyalığa varan çeteciliği nefretle reddeder. Bu satırların yazıldığı günlerde Kuvayi Milliye'nin 2,5 aylık bir geçmişi vardı. Ne Çerkez Etem ne de Demirci Mehmet Efe henüz palazlanmamıştı. Alaşehir Kongresi kararlarının 25. maddesine de şöyle bir hüküm konmuştu. Madde 25. Cephe mürettebatının savaş alanı gerilerinde görevsiz silahlı olarak dolaşmaları kesin olarak yasaktır. Daha önce toplanmış olan Balıkesir Kongresi ise çetecilikten nefret ettiğini kararları arasına almıştı. Fakat bütün bu tedbirler esasa müessir olamamıştır. L. Maddi ve mali kaynaklar. Bütün belli başlı gelirleri haciz altına alınmış borçlu bir devlet, fakir bir halk, verimsiz bir memleket. Milli mücadelenin maddi ve mali kaynakları işte bu kısır alan üzerinde aranacaktı. Başlangıçta bütün şartlar cesaret kırıcıydı ama para meselesi hepsinden zor görünüyordu. Anadolu'da Avrupa ölçüsüne göre ne zengin bir burjuva sınıfı, ne kuvvetli bir sanayici zümre ve ne de kasaları dolu bankalar vardı. Dipnot: Osmanlı Bankası'nın Anadolu'da 43 şubesi vardı. Ziraat Bankası'nın 1920'de sermayesi 11,5 milyon liraydı. Mücadele taraflısı olanlar bile para konusunda bir çıkmazda bulunduklarını sanıyor ve kuşkularını şöyle belirtiyorlardı: parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Dipnot: Kara Vasıf tarafından Sivas Kongresi'nde söylenmiştir. En iyimser bir düşünceyle askeri bir zafer kazanıp memleket kurtarılsa bile bağımsız bir devlet olarak yaşamanın imkansızlığına inananlar yine para meselesini ileri sürüyorlardı. 400 ila 500 milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz, bize bunu ödeyiniz diyecekler. Halbuki bizim gelirimiz borcumuzun faizini bile karşılamıyor. Milli mücadelenin maddi ve mali külfetinin büyük kısmını bir süre nakdi ve aynî teberrü adıyla, ondan sonra da vergi ve tekalif-i harbi olarak tamamen halk çekmiştir. Büyük Millet Meclisi hükümeti Anadolu'da iyi kötü bir devlet düzeni kuruncaya kadar halktan nakdi ve aynî yardım sağlama keyfiyeti Kuvayi Milliye'nin ve Müdafaa-i Hukuk Teşekküllerinin değer ölçülerine bağlıydı. Bu ölçü bazı Kuvayi Milliye kumandanlarının elinde halkı soymak derecesine vardığından Müdafaa-i Hukuk Kongreleri mali meseleler hakkında bir takım kararlar almış ve bir teşkilat işi olarak Kuvayi Milliye'yi beslemeye çalışmıştır. Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli Kongrelerinin bu husus ile ciddi olarak uğraştığı görülmektedir. 31 Temmuz 1919 günü toplanan Balıkesir Kongresi'nde Merkez Liva'da Balıkesir olduğu gibi kazalarda maliye teşkilatı ve levazım heyetleri kurulmasına, nahiyelerden gönderilen eratın masraflarını ilçelerin karşılayıp sonra umumi masraftan kapatılmasına, cephelere sevk edilecek eratın başında eşraftan bir kişinin bulunmasına karar verilmiştir. Alaşehir Kongresi, Balıkesir Kongresi'nin koyduğu esaslara uymuştur. 7 Ağustos 1919'da toplanan Nazilli Kongresi ise Kuvayi Milliye'nin mali ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak için daha ayrıntılı kararlara varmıştır. Şöyle ki: Mücahitlerin ve Heyet-i Milliye'nin mahalli masraflarının temini halkın verilecek nakdi ve aynî bağışlarının toplanmasına bağlıdır. Her şahsın ne miktar bağışta bulunacağı verilecek bilgiye dayanılarak milli heyetçe kararlaştırılacaktır. Her çeşit kişisel hareketler, mal ve para toplamak yasaklanacaktır. Kuvayi Milliye komutanları ve umera, subay sınıfına dahil bulunduklarından bunlar için bağış mecburiyeti tatbik edilmeyecektir. Nakdi ve fiili bağıştan çekinenlerin cezası, Kuvayi Milliye komutanları tarafından düşünülecek ve yine onlar tarafından tatbik edilecektir. Davet olduğunda 100 lira bağışta bulunanlar cepheye gönderilmeyip işleri başında bırakılacaklardır. Ancak bu bağışıklık 3 ay için geçerli olacaktır. Bu kararların kesin bir düzen içinde yürütülmesine imkan yoktu. Memleketin içinde bulunduğu genel şartlar, değişik yerlerin özellikleri ve her tarafta gerek müdafaa-i hukuk gerekse Kuvayi Milliye'nin lider kadrosunu teşkil eden insanların idrak ve kabiliyetlerinin farklı oluşu bir düzensizlik yaratıyordu. Bu hal Ankara hükümeti kurulup Anadolu'da otorite sağlanıncaya kadar sürdü. Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli kongrelerinden sonra Kuvayi Milliye Teşkilatı genişlemeye başlamıştı. İlk zamanlar yalnız gönüllülerden ibaret olan müfrezeler, kongrelerin aldığı seferberlik kararıyla çoğalınca bunlara silah temini, iaşi işleri ve daimi gönüllü efradın, dipnot, daimi gönüllü efrada ayda 5-15 lira maaş veriliyordu. Ve müfreze kumandanlarının maaşlarının ödenmesi büyük bir mesele oldu. Silahı ordu veriyordu, parayı bağış şeklinde halk karşılıyordu. Müfrezeleri bulundukları köyler besliyordu. Fakat artık hiçbiri yetmez oldu. Bunun üzerine birçok yerlerde aşar ambarlarına, banka olan yerlerde bazı bankaların paralarına vaziyet edildi. Balıkesir, Akhisar, Alaşehir gibi birkaç yerde şehirlere dışarıdan gelen mallara oktruva resmi kondu. Silah meselesi de bu sıralarda temin olunan silah mevcudu kadar mücahit toplamakla halledildi. 22 Mart 1920 günü toplanan İzmir Kuzey Mıntıkası Kuvayi Milliye Genel Kurulu daha sağlam mali kararlar almıştır. Bütçe başlığını taşıyan bu kararlar şöyledir: Tahmin edilen sarfiyat 300 bin liralık bir bütçe üzerinden tasavvur edilmiştir. Gelir kaynakları şunlardır: A. Belediye bütçelerinde tahmin edilen gelir fazlasının yarısı. B. mezbaha ve pazar vergilerinin bir misli belediyelerce fazla tahsil edilerek Kuvayi Milliye'ye verilecektir. C. Her değiştirme için nakdi bedel olarak 100 lira alınacaktır. D. Aşağıdaki yazılı tüccar mallarının ithalat ve ihracatlarından muayyen bir vergi alınacaktır. Buğday okkasından 1 kuruş, sair zahireler 20 para, susam ve pirinç 2 kuruş, fasulye ve mercimek 1 kuruş, tütün 5 kuruş, afyon 50 kuruş, üzüm 2 kuruş, incir 60 para, şeker 2 kuruş, kahve 5 kuruş, palamut kantarına 2 kuruş, badem içi okkasına 10 kuruş, ceviz içi 6 kuruş, acı badem 6 kuruş, bal 5 kuruş, çivi ve demir 20 para, kösele 10 kuruş, sabun 1 kuruş, yapağı ve yün 2 kuruş, gaz sandığı 2 kuruş, zeytinyağı okkasına 3 kuruş, 40 ağaç vakisar müstesna, iplik paketine 10 kuruş, manifatura büyük balya 500 kuruş, küçük balya 300 kuruş, yumurta tanesine 5 para, ispirto kilosuna 50 kuruş, rakı vesaire içkilerin okkasına 100 kuruş ve diğer eşya için mahallenin tayin edeceği miktar. Mücadele azminin zorladığı ve meşru sayılması gereken bütün bu tedbirlerin yanı sıra bazı Kuvayi Milliye müfrezeleri halkı soymaktan geri kalmamışlardır. Mühim kısmı eşkıyalıktan yetişme kimselerden, zeybeklerden, efelerden teşekkül eden ve cephe boylarında, cephe gerilerinde silahlı olarak dolaşan bu mücahitler ihtiyaçlarını değil çok fazlasını halktan zorla alıyorlardı. Demirci Mehmet Efe'nin yanında çalışmış olan bir doktorun, dipnot, Sipahi Ocağı Kulübü Başkanı Doktor Necdet Bey ile 23.12.1959'da yaptığımız görüşmeye ait notlardan. Anlattığı şu küçük macera bu konuda verilecek yüzlerce örnekten biridir. Bir gün düşmanın taarruza geçtiği, Nazilli'ye doğru ilerlediği haberi geldi, kasaba boşaltıldı. Biz de hastaneyi boşaltarak Sarayköy'e çekildik. Hemen arkasından düşman ileri harekatının durduğu, Nazilli'nin işgal edilmediğini haberini aldık. Nazilli'ye döndük, şehir bomboştu. Yalnız zeybekler vardı. Çarşı açılmış, zeybekler develeri getirmiş, mağazaları yağma ediyor, tüccarın malını yükleyip götürüyorlardı. Halbuki Nazilli halkı Kuvayi Milliye'ye aynı ve nakdi teberrü vermekte kusur etmemişti. Anadolu'nun bir ucu böyleyken diğer ucu nasıldı? Aynı günlerde Erzurum'da geçen bir olay, hem buradaki Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nın hem halkın hem de milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Paşa'nın mali durumunu göstermektedir. Bu olayı Milli Mücadele'de Erzurum adlı kitabında Cevat Dursunoğlu şöyle anlatır. Tarih Ağustos ayının sonlarına doğru. Sivas Kongresi Eylül ayının 4. günü toplanacak. Paşa hareket hazırlığında. İçimizden Paşa ile en çok Kazım temas ediyordu. Bir gün birkaç arkadaş Necati'nin evinde toplanmıştık. O gün Mustafa Kemal Paşa'nın yanından gelen Kazım, arkadaşlara Paşa'nın yola çıkmasını sağlamak için bizim para temin etmek vazifemiz olduğunu hatırlattı. Zaten nizamnamede temsil heyetinin masraflarını karşılamak ödevini Müdafaa Hukuk Teşkilatı'na vermişti. O zamanlar bunu Erzurum Müdafaa Hukukundan başka bir yer yapamazdı. Halbuki o gün Müdafaa Hukuk'un elinde yalnız 80 lira kadar bir para vardı. O zamana kadar halktan toplayabildiğimiz 1500 lirayı öbür vilayetlerden kongreye gelmiş olan azaların yerleştirilmesi, telgraf muhabereleri gibi acele işlere harcamıştık. Hiçbirimizde de para yoktu. Hepimiz kutula yemut yaşayabiliyorduk. Paşa'ya hiç olmazsa 1000 lira kadar bir para temin etmeliydik ama nereden? Böyle mühim bir zamanda cemiyetin parasızlığını kimseye söyleyemezdik. Bu bizim için bir zaaf olurdu. İlk tedbir olarak hepimiz çoluk çocuğumuzun ziynet eşyasına başvurmayı hatırladık. Kadınların gözyaşlarına bakmayacaktık. Fakat bunların da boynunda, kolunda ne varsa hepsi muhacirlikte ekmek parası olarak harcanmıştı. Hepimizi bir düşünce aldı. Daha başlangıçta bu kadar küçük bir şey karşısında bunalırsak büyük işi nasıl başaracaktık? Heyeti faale azasından emekli binbaşı Süleyman Bey Hızır gibi imdadımıza yetişti. Her anlamıyla olgun bir insan olarak tanıdığımız Süleyman Bey nasıl bir çıkmazda olduğumuzu görerek çocuklar ben bu işin çaresini buldum. Benim tasarruf edilmiş 900 liram var. Ben 60 yaşını geçmiş bir adamım. Allah'ın rızasından, milletin selametinden başka bir dileğim yok. Ben bu parayı size veririm fakat bu parayı verdiğimi ne paşa ve ne de başka hiçbir kimse bilmeyecek. İleride müdafaa hukukun parası olursa verirsiniz. Olmazsa helal olsun. Ben devletin verdiği emeklilik aylığı ile geçinir giderim dedi. Hepimizin gözleri yaşarmıştı. Bu adsız büyük adam bizi o günkü en büyük kaygımızdan kurtarmıştı. O gün Süleyman Bey parayı getirdi. 100 lira kadar da aramızdan toplayarak 1000 lira yaptık ve Kazım'ın aracılığıyla Paşa'ya ulaştırdık. Paşa'nın çok memnun olduğunu sevinerek anlattı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan ayrılışından 7,5 ay geçtikten sonra Ankara'ya geldiği zaman 1200 lira parası vardı. Müftü Rıfat Efendi Ankara tüccarından 6000 lira toplayarak Paşa'ya verdi. Dipnot, bu bilgiyi bize Milli Mücadele'nin maliye vekillerinden Hasan Fehmi Ataç 25.11.1959 günü vermiştir. Mustafa Kemal Paşa parasızdı. Büyük projelerle İstanbul'dan ayrılırken Anadolu'da kendisine verilecek 1.000 liranın değerini düşündü mü bilmiyoruz. İnceleyebildiğimiz belgeler ancak şunu gösteriyor ki, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan hareket edeceği günlerde karargahına mensup subayların 3'er aylık maaşlarıyla bir miktar olağanüstü ödenek almak için çok uğraşmıştı. Zaferden sonra tasfiye ettiği siyasi düşmanları onun padişah tarafından verilmiş önemlice bir para ile Anadolu'ya geçtiğini söylerler. Halbuki bu söylentinin doğruluğunu gösterecek en ufak bir delile henüz rastlanmış değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrıldığı sıralarda dahiliye nezaretini işgal eden Mehmet Ali Bey, dipnot, 150'liklerdendir. Paris'te çıkardığı gazetesinde 9. Ordu Kıtaat Müfettişi'ne verdiği 25 bin liraya ait makbuzun klişesini yayınlamıştır. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya götürdüğü bütün para bundan ibarettir. Dahiliye nezareti örtülü ödeneğinden ödenen bu parayı Mehmet Ali Bey yanında Emniyet Şube Müdürlerinden Radi Bey, dipnot, Radi Yeğen ile yaptığımız görüşmeden, olduğu halde Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götürecek vapura hareketinden biraz önce gelerek bizzat vermiş ve klişesi yayınlanan makbuzu da orada Radi Bey yazmıştır. Milli mücadele lideri Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar ancak bu kadar bir mali imkana sahip olabilmiş ve kolayca anlaşılacağı üzere para bakımından hiçbir zaman kaygısız kalmamıştır. Büyük Millet Meclisi hükümeti ilk iş olarak devletin Anadolu'daki gelir kaynaklarına el koyacaktı. Fakat bir düğün umumi idaresi vardı ki büyük şehirlerin aşarını, Aydın vilayetinin anan vergisini devletten olan alacağına karşılık bu idare toplardı. Düğün umumiyenin tahsil ettiği vergiler devlet gelirinin yarısından çok fazlaydı. Çok çetin şartlar içinde başarılacak bir mücadelenin başlangıcında bulunan Ankara hükümeti basiretli hareket etmek zorundaydı. Onun için Duyun-u Umumiye Teşkilatı'na dokunulmadı. Mesele politik bir formül ile halledilmeliydi. Bir gün Duyun-u Umumiye'nin Ankara mümessili Ali Cevat Bey'i makamına davet eden maliye vekili ona şöyle dedi. Biz harp halindeyiz. Vergileri toplayıp bize verin. Ancak masrafınızı alın. Sulh olunca hesaplaşırız. Bu teklif Duyun-u Umumiye'nin dişine gelmişti. Böylece BM Meclisi hükümeti Duyun-u Umumiye gelirine el atmış oldu. Duyun-u Umumiye merkezi ve damga matbaası İstanbul'daydı. Normal zamanlarda olduğu gibi damga pulu İstanbul'da basılıp Anadolu'ya gönderiliyordu. Ankara hükümeti Anadolu'da satılan bu pulların parasını da İstanbul'a göndermeyip bir gelir olarak bütçeye ekliyordu. Bunun gibi diğer gelirleri de artık Ankara'nın eline geçmişti. Bu arada reji idaresinin tütünlerine de vaziyet edilmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen Anadolu'nun gelir kaynakları uzun sürecek yeni bir harbi beslemeye yetecek ölçüde değildi. Anadolu'nun mali kaynaklarına BM Meclisi'nin açılışından önce İstanbul'un işgali üzerine kısmen el konulmuştu. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal imzasıyla kolordulara, vilayetlere, müstakil mutasarrıflıklara, Şile, Gebze ve Kartal kaymakamlıklarına yazılan 18 Mart 1920 tarihli şifre şöyledir. Atideki mevattın derhal icra ve neticesinin imbasını rica ederiz. 1. Osmanlı ülkelerinde Osmanlı bankaları ile Duyun-u Umumiye ve tekel idareleri mevcudundan mahallin en büyük mülkiye ve maliye memurlarını haberdar edecek ve herhangi bir tarafa yapacakları göndermeleri bu iki memur tarafından denetlenerek üst makamlara bilgi vereceklerdir. Ziraat bankaları dahi aynı surette mevcudunu bildirmekle beraber İstanbul merkezinden başka merkezleriyle olan muamelelere devam edilecektir. 2. Bu müesseselerin İstanbul'a gönderme yapması yasaklanacaktır. 3. Yukarıda adı geçen mali müesseseler ile mal sandıklarında ve vakıf sandıklarında mevcut paraların miktarı ve depozitlerinin toplam kıymetleri gösterilmek üzere 18 Mart 1920 tarihi itibariyle ulaştığı miktar derhal bildirilecektir. BM Meclisi Hükümeti 5 Mayıs 1920'de yaptığı ilk toplantısında Rusya ile temasa geçmek için bir heyet göndermeye karar verdi. Batı devletlerinin Türkiye hakkındaki niyetleri belliydi. O yönden hiçbir fayda umulmuyordu. Doğuda ise dostluk kuracak bir devlet yoktu, ancak Rusya'dan bir şeyler beklenebilirdi. Çarlık rejimi yıkılmış ve emperyalist devletlere karşı mücadele eden yeni bir rejim kurulmuştu. Aynı devletlere karşı dövüşmeye başlayan Türklere Rusya'nın seyirci kalmayacağı muhakkaktı. Rusya'dan Ankara'nın beklediği fayda siyasi olmaktan çok maddi ve mali yardımdı. İlk heyet Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey'den teşkil edilip gönderildi. Bu birinci temastan sonra Moskova Büyükelçiliğine tayin edilen Ali Fuat Paşa da dahil olmak üzere Yusuf Kemal ve Rıza Nur Beylerden müteşekkil ikinci bir heyet gönderildi. Ankara Rusya'dan çok sayıda silah, cephane ve harp aracıyla para istiyordu. Uzun görüşmeler istenilenin hepsini sağlamadı. Bir miktar silah, cephane ve araç alındı. Ruslar ayrıca 3 parti halinde 1 milyon Rus altını verdiler. Bu altınlar Ferit Tek Bey'in maliye vekilliği zamanında 200 bin. Hasan Saka Bey'in maliye vekilliği zamanında 500 bin. Hasan Fehmi Aytaç Bey'in maliye vekilliği zamanında 300 bin lira olmak üzere geldi. Dipnot, Hasan Fehmi Aytaç, Ferit Tek ve Yusuf Kemal Tengirşek Beylerle yaptığımız görüşmelerde tespit ettik. Ankara'daki Rus Büyükelçisi'nin isteği üzerine bu altınları Ankara hükümeti adına Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey 1 milyon liralık makbuz vermiştir. İkinci parti olarak alınan 500 bin altının 100 bini askeri müşavir olarak Moskova'ya giden Saffet Arıkan ve Nuri Conker Beylere teslim olunarak silah satın almak üzere Almanya'ya gönderilmiş 400 bin altını da Yusuf Kemal Bey beraberinde Kars'a getirmiştir. Dipnot, Almanya'da enflasyon hüküm sürdüğü bir sırada silah mübayağısına giden Saffet ve Nuri Beyler orada parayı çoğaltmak için borsada oynamışlar ve paranın hepsini kaybetmişlerdir. Onları bir Alman aldatmıştı. Mesele mahkemelik oldu. Fakat bir netice çıkmadı. O gün bugün de Saffet ve Nuri Beylerden şüphe edilmemiş ve hadise bir kaza olarak kabul edilmiştir. BM Meclisi hükümetlerinin en güç işini yüklenen üyeleri şüphesiz maliye vekilleridir. Milli mücadele boyunca maliye vekilleri küçük paraların peşinde koşmak, bekçiliğini yapmak, diğer vekillerin ve kumandanların taarruzlarına maruz kalmak durumundan kurtulamamışlardır. Maliye vekili Ferit Tekbey'in anlattığı aşağıdaki yazılı olay tipik bir örnektir. Dipnot, 16-12-1959 günü evinde yaptığımız görüşmede anlatmıştır. Çerkez Ethem devlet gelirlerine el koyuyordu. Mesela bir yerde tütün bulsa hemen alıyor ve paraya çeviriyordu. Ben ondan evvel davranıp tütünleri kaldırtmaya başladım. Bir gün bana bir telgraf çekti. Sen orada bülbül gibi öterken biz canımızı ortaya koymuş çarpışıyoruz. Ankara'ya gelince bunun hesabını sorarım, diyordu. Hakikaten bir süre sonra Ethem Ankara'ya gelmişti. Bir akşam vekaletten payton ile evime gidiyordum. Şimdiki Ulus Meydanı'nda Ethem'in adamları arabayı durdurdular, beni indirmek istediler. Ben direndim, maliye vekiliyim, devlet adamıyım, nasıl indirirsiniz diyordum. Onlar da Ethem'in istasyonda beni istediğini, böyle emir aldıklarını söylüyorlardı. Neyse ki o sırada bir iki polis göründü, birkaç kişi peyda oldu. Onların müdahalesiyle kurtuldum. Hasan Sak'a maliye vekilliğinden istifa edeceğini söyleyince Mustafa Kemal Paşa, o halde bana maliyeden anlamayan bir vekil bul diyor. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa birkaç milletvekiliyle beraber meclis reis vekili Gümüşhane milletvekili Hasan Fehmi Bey'i davet ederek onları Hasan Saka'ya söylediğini tekrarlıyor. Yeni maliye vekilinin nasıl bulunduğunu Hasan Fehmi Aytaç şöyle anlatmaktadır. Dipnot 25-11-1959 günü yaptığımız görüşmeden. Birkaç isim söylendi. Her defasında olmaz diyordu. Nihayet hazır bulunanlardan biri beni teklif edince tamam dedi. Ben aman paşam maliyeciliği bilmem beni mazur görün diye özür diledim. Mustafa Kemal Paşa daha iyi dedi. Beni reddedemeyecek duruma sokunca kabule mecbur oldum. Ne yapmak tasavvurunda olduğumu sordu. Şu anda bir şey bilmiyorum, düşüneceğim cevabını verdim. Milli mücadelenin en başarılı maliye vekilinin Hasan Fehmi Bey olduğunda ittifak edilmektedir. Kendisi diyor ki, Osmanlı idaresinde memuriyet yapmış kimselerin ruhuna idarenin aczi ve zaafı sinmişti. Bunlar bizi çok uğraştırdılar. Hasan Fehmi Bey, memleketin hudutları henüz belli olmadığı halde mümkün olan yerlerde gelir sağlamak için gümrük teşkilatı kurmuştu. Güneydeki gümrük memuru burada evrak-ı nakdiye yok, gümrük resmini nasıl alacağız diye soruyor. Evrak-ı nakdiye ile altının aynı değerde tedavül edeceğine dair kanun yürürlüktedir. Maliye vekili gümrük memuruna şu cevabı veriyor. 5 evrak-ı nakdiye bir altındır. Buna göre cibayet edin, alın. Hasan Fehmi Bey'in bütün icraatında aynı pratik davranış görülmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın maliyeci olmayan bir maliye vekili aramasındaki hikmet işte budur. Milli mücadele devrinin son maliye vekili Hasan Fehmi Bey şöyle formül bulmuştur. Para yağlı kurşun ve keskin süngüye. Onun için parayı yalnız orduya veriyordum. Ordudan başka teşkilata ancak günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar verirdim diyor. Ordunun sarfiyatını da kontrol etmek ve disipline sokmak lazımdır. Bunun için bir kanun çıkarıldı. Ordu defterdarlıkları ve sorumlu saymanlıklar ihdas olundu. Maliyenin memurlarını ordu başlangıçta yadırgamıştı. Bazı kumandanlarla maliye arasında tatsız olaylar oldu. Mesela Ali İhsan Paşa bir gün ordu defterdarını hapsetti. Maliye ordu mücadelesi bir hayli sürdü fakat sistem yerleşti. Hasan Saka Bey'in maliye vekilliği zamanında Osmanlı Bankası'nda hükümet komiseri olan Kızılay Başkanı Hamit Bey vasıtasıyla Osmanlı Bankası'na müracaat edilmiş ve meşhur hesabı cariden, dipnot, Osmanlı Devleti ile Osmanlı Bankası arasında mevcut anlaşma, 1,5 milyon lira para istenmiş, banka Paris'e sormuş ve aldığı talimat üzerine Ankara'ya şu cevabı vermiş. Size 1,5 milyon vereceğiz, yalnız İstanbul hükümetine vereceğimiz 500 bin liradan haberdar olduğunuza dair bir yazı isteriz. Bu cevap Hasan Fehmi Aytaç Bey'in zamanında gelmiş ve bize anlattığına göre İstanbul hükümetinin tanınması anlamına gelen bu şart kabul edilmediği için parada alınmamıştır. Büyük taarruzun hazırlıkları yapılırken çok para sıkıntısı çekilmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu hazırlık için 15 milyon liraya lüzum gösteriyordu. Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey bu devredeki para sıkıntısı için diyor ki, Milli Müdafaa Vekaleti mütemadiyen çarşaf gibi teklifler getiriyordu. Bir defasında 400 bin postal için para istedi. Ben parayı versem 400 bin postal nerede, kime, ne kadar zamanda yaptıracaksınız? Çarık isteseniz aklım erer dedim, teklifi geri aldılar. Bir günde ordu kumandanları vesaire ihtiyaçları için 10 otomobil istedi. Para yerine istediğiniz otomobilleri Yunanlılar İzmir'de hazırladılar, orada duruyor. Gidin bedelsiz alın dedim. Ruslardan gelen 300 bin altından 10 para harcamamıştım. Telgraf başında her tarafı sıkıştırarak tahsilat yaptırıyordum. Gelen parayı üzerine ekledim. Ordu defterdarlarından hesap istedim. Baktım ki bazı birliklerde 2 ay, bazılarında da 14 ay maaş almamış subaylar var. 3 milyon lira alıp Akşehir'e gittim. Maaşları aynı seviyeye getirecek şekilde dağıtmak üzere verdim. Sonra da 3 milyon daha gönderdim. Artarsa ikişer ayın birini, hiç olmazsa yarım aylık dağıtın dedim.